Gülün Adı, Umberto Eco, 24. Ayrım. Üçüncü gün, öğle. Adso, Salvatore'nin birkaç sözcükle özetlenemeyecek ama onu uzun ve kaygılı düşüncelere salacak itiraflarını dinliyor. Yemeğimi yerken aşçıyla barıştığı açıkça anlaşılan Salvatore'nin, bir köşede koyun etiyle pişirilmiş bir böreği keyifle mideye indirdiğini gördüm. En küçük bir kırıntı bile düşürmeden ömründe hiç yemek yememiş gibi yiyor, bu olağanüstü olgu için Tanrı'ya şükrediyormuş gibi görünüyordu. Bana göz kırparak o garip diliyle oruç tuttuğu tüm o yılların acısını çıkarmak için yediğini söyledi. Ona sorular sordum. Havanın berbat olduğu, sık sık yağmur yağdığı, tarlaların çürüdüğü, her şeye öldürücü mikropların bulaştığı bir köyde geçen acıklı çocukluğunu anlattı bana. Anladığıma göre her mevsim taşkınlar olurdu. Tarlalarla arklar yok olurdu. Bir kile tohum eker, yarım kilo ürün alırdın. Sonra o da yok olur giderdi. Beylerin yüzleri de yoksullarınki gibi sarıydı. Ama yine de yoksullar beylerden daha çok ölüyorlardı, dedi Salvatore. Belki de, gülümsedi, sayıları daha çoktu da ondan. Bir kile tohum 15 paraydı. Bir kilo buğday da 60 para. Vaizler dünyanın sonunun geldiğini söylüyorlardı. Ama Salvatore'nin anasıyla babası ve dedesiyle ninesi eskiden de çok dinlemişlerdi bu masalı. Bu yüzden de dünyanın sonunun her an gelebileceği sonucuna varmışlardı. Tüm kuş leşlerini ve bulabildikleri tüm pis hayvanları yedikten sonra birinin mezarları kazıp ölüleri çıkarmaya başladığı söylentisi yayılmış köyde. Salvatore, bu çok kötü insanların cenazelerin ertesi günü mezarlıkta toprağı tırnaklarıyla nasıl kazdıklarını bir güldürü oyuncusuymuş gibi büyük bir ustalıkla anlatıyordu. "Hmm," diyerek kıymalı böreğe dişlerini geçirdi ama yüzünde ölü eti yiyen umarsız bir insanın yüz buruşturmasını görüyordum. Sonra bazıları, ötekilerden daha kötü olanlar toprağı kazmakla yetinmeyerek tıpkı eşkıya gibi ormanda pusu kurup yolculara baskın veriyorlardı. Kırt, dedi Salvatore bıçağı boğazına götürerek, sonra da ham. İşlerinde en kötüleri ise oğlan çocuklarına yaklaşıp bir yumurta ya da elma ile kandırıyorlar, sonra da onları yalayıp diyorlardı. Ama önce pişiriyorlardı, diye açıkladı Salvatore ciddi ciddi. Köye gelip az bir para karşılığında pişmiş et satan bir adamdan söz etti. Hiç kimse bu talihin nedenini anlayamıyordu. Sonra papaz bunun insan eti olduğunu söylemiş, öfkeden çılgına dönen kalabalık adamı parça parça etmişti. Ama aynı gece köylülerden biri gidip öldürülen kurbanın mezarını kazmış, yamyamın etini yemiş, bunun üzerine olay açığa çıkınca köy halkı da onu öldürmüş. Ama Salvatore yalnızca bu öyküyü anlatmadı. Kırık dökük sözcüklerle, beni taşra ve İtalyan lehçelerinden az da olsa bildiklerimi anımsamaya zorlayarak doğduğu köyden kaçışının ve dünyanın dört bir yanında başıboş dolaşmasının öyküsünü anlattı bana. Anlattığı öyküde daha önce yol boyunca tanıdığım ya da rastladığım birçok kimseyi tanıdım. Öyle ki aradan bunca zaman geçtikten sonra ondan önce ya da ondan sonra tanıdığım ve şimdi yorgun zihnimde düzleşip tek bir imge oluşturan kimselerin başlarından geçen serüvenleri ve işledikleri suçları da onlara yormadığımdan emin değilim. Gerçekten altının anısını dağın anısıyla birleştirerek bir altın dağ kavramını oluşturabilen imgelemin gücüdür bu. Yolculuğumuz boyunca William'ın sık sık basit insanlardan söz ettiğini işittim. Bazı rahiplerin yalnız halkı değil, aynı zamanda bilgisizleri belirtmek için kullandığı bir terim. Bu bana hep geniş kapsamlı bir ifade gibi görünmüştür. Çünkü İtalyan kentlerinde bilgilerini halk diliyle ortaya koysalar da kilise mensubu olmayan ama cahil de olmayan tüccar ve zanaatçılara rastladım. Hem ona bakılırsa o sıralarda yarımadayı yöneten zorbaların bazıları tanrı bilim, tıp, mantık bilmiyor. Latince de bilmiyor. Ama kesinlikle basit ya da bilgisiz değildiler. Bu nedenle basit insanlardan söz ederken üstadımın bile oldukça basit bir kavram kullandığına inanıyorum. Ama Salvatore'nin basit olduğu kuşku götürmez. Yüzyıllar boyu açlığa ve beylerin zorbalığına boyun eğmiş bir kırsal bölgeden geliyordu. Basitti ama aptal değildi. Başka bir dünyanın özlemini çekiyordu. Anladığıma göre evden kaçtığında bu dünya, gövdesinden bal sızdıran ağaçlarda, peynir tekerlerinin ve hoş kokulu sosislerin yetiştirdiği, insanın hiç para harcamadan yaşayacağı düşsel bolluk ülkesi gibi görünüyordu gözüne. Bu umuda kapılarak Salvatore bu dünyayı, bana öğretildiği gibi, haksızlığı bile çoğu kez tasarımını kavrayamadığımız nesnelerin dengesini korumak için, yazgının önceden düzenlediği bir gözyaşı beldesi olarak kabullenmeye yatsırcasına, ana yurdu Monferrato'dan Liguria'ya, oradan da Provence'den geçip yukarıya, Fransa kralının topraklarına değin çeşitli ülkelerde dolaşmış. Salvatore dilenerek, çalıp çırparak, hastaymış gibi yaparak dünyayı dolaşmış, geçici olarak bir beyin hizmetine girmiş, sonra gene ormana ya da dağ yollarına vurmuş. Bana anlattığı öyküden daha sonraki yıllarda Avrupa'da gittikçe daha çok dolaştıklarını gördüğüm serseri güruhunun arasında gözümün önüne getirdim onu. Sahte rahipler, şarlatanlar, dolandırıcılar, dalavericiler, dilenciler, baldırı çıplaklar, cüzamlılar, sakatlar, göçmenler, gezginler, halk ozanları, yurtsuz papazlar, gezgin öğrenciler, üçkağıtçılar, malül askerler, kâfirlerden kaçan gönlü kırık gezgin Yahudiler, deliler, fermanların hışmına uğramış kaçaklar, tek kulakları kesik hırsızlar, eşcinseller ve bunlar arasında gezgin zanaatçılar, dokumacılar, kazancılar, sandalyeciler, bileyiciler, döşemeciler, duvarcılar ve her türlü düzenbazlar, serseriler, haytalar, hergeleler, tabansızlar, hinoğlu hinler, hilekarlar, hainler, sefiller, ciğeri beş para etmezler, kutsal mevkileri alıp satan kilise meclisi üyeleri ve papazlar, dolandırıcılar, geçimlerini başkalarının saflığından yararlanarak sağlayanlar, sahte buyruk ve papalık mührü yapanlar, para karşılığında günah bağışlayanlar, kilise kapılarında yatan yalancı inmeliler, manastırdan kaçan serseriler, kiliselerdeki kutsal andaşları satanlar, af satanlar, kahinler ve falcılar, kara büyücüler, üfürükçüler, sahte dilenciler, her türlü zina işleyenler, rahibelerle genç kızları kandırarak ya da zor kullanarak bozanlar, bedenleri su toplamış, saralı, basurlu, damla hastalığına yakalanmış ya da yaralıymış gibi görünenler ya da zararsız deliler. Aralarında ermişlerin sadaka çağrılarını anımsayan, ürkmüş insanlardan yiyecek ya da para koparmak için onulmaz yaraları varmış gibi gövdelerine dolak saranlar, ileri derecede ince hastalığa yakalanmış izlenimi yaratmak için ağızlarını kan rengi bir maddeyle dolduranlar, eli ya da ayağı tutmazmış gibi yapan serseriler, ellerinde gereksiz değnekler taşıyanlar, sara, uyuz, ur ya da şişleri varmış gibi sargılar saran, safran boyası süren, ellerinde ütüler, başları sargılı, pis kokular saçarak kiliselere süzülenler ve birden alanlarda düşüp bayılıveren, ağızlarından salyalar akıtan, gözleri dışarı uğramış, burunlarından böğürtlen ve unutma beni çiçeğinin öz sularından yapılmış, kanlar fışkıran serseriler vardı. Ekmeğinizi açlarla bölüşün. Evsiz barksızları evinizde barındırın. İsa'yı ziyaret ediyoruz. İsa'yı barındırıyoruz, İsa'yı giydiriyoruz çünkü tıpkı suyun ateşi arıtması gibi sadakada günahlarımızı arıtır. Anlatmakta olduğum olaylardan çok sonra Tuna boyunda tıpkı cinler gibi kendilerine özgü adları ve alt sınıfları olan bu şarlatanların çoklarını gördüm. Hala da görürüm. Dünyamızın yolları boyunca akıp giden bir çamur seli gibiydiler. İnançlı vaizler, yeni kurbanlar arayan sapkınlar, anlaşmazlık kışkırtıcıları karışıyordu aralarına. Dilenci vaizlere karşı çıkan, yoksulluğu yayıp uygulayabilecek basit insanların akımlarından her zaman korkan Papa Ioannes'in kendisi oldu. Çünkü, diyordu, bunlar üstünde boyalı resimler bulunan bayraklar taşıyarak, vaaz vererek, zorla para toplayarak meraklıları kendilerinden yana çekiyorlardı. Kutsal değerleri alıp satan yoz papa, yoksulluğu yayan dilenci rahipleri, toplumdan atılmışlar ve hırsızlarla bir tutmakta haklı mıydı? O günlerde İtalya yarımadasında dolaşmış olduğumdan bu konuda kesin görüşlerim yoktu. Alto Pasquio rahipleriniz vaaz ederken, aforoz tehdidinde bulunduklarını ve günah bağışlamaya söz verdiklerini, para için çalan, kardeş kanı döken, adam öldüren ve yalan yere yemin edenlerin suçlarını bağışladıklarını işittim. Düşkün evlerinde her gün sayısı yüzü bulan ayinler okunduğu, bunların karşılığında bağış topladıkları ve bunların geliriyle 200 yoksul kıza çeyiz düzdükleri inancını yayıyorlardı. Rieti ormanında bir tariki dünya gibi yaşayan ve tensel edimin günah olmadığının doğrudan doğruya kutsal ruh tarafından kendisine açıklanmış olmasıyla övünen Rahip Paola Zoppo'dan söz edildiğini işitmiştim. Bacılar dediği kurbanlarını baştan çıkarıyor, onları çıplak etlerinin kırbaçlanmasına boyun eğmeye zorluyor, işlerinden beşine yerde bir haç biçimine diz çöktürüyor, sonra da onları Tanrı'ya sunuyor ve barış öpücüğü dediği öpücüğü istiyordu onlardan. Ama bu doğru muydu? Aydınlanmış oldukları söylenen bu münzevilerle, yarımadanın yollarında gerçekten tövbe ederek dolaşan, kötülüklerinden ve hırsızlıklarından ötürü şiddetle suçladıkları kilise mensupları ve psikoposların hoşlanmadıkları yoksul bir yaşam süren rahipler arasında nasıl bir bağ vardı? Salvatore'nin anlattıklarından daha önce kendi deneyimlerinden öğrendiklerimle birleşince bu ayrımlar gün ışığına çıkmıyordu. Her şeyle aynı gibi görünüyordu. Bazen Salvatore, öyküsünü anlattığı Aziz Martin'in kendilerini iyileştirmesinden, böylece de onları geçim kaynaklarından yoksun bırakmasından korktukları için, onun tansıklar yaratan bedeninden kaçan, Torinelli sakat dilencilerden biri gibi geliyordu bana. Aziz, sınıra varmadan acımasızca onların günahlarını bağışlamış, kol ve bacaklarını yeniden kullanabilmelerini sağlayarak, kötülükleri için onları cezalandırmış gibi görünüyordu. Ama bazen de o güruh arasında yaşarken, toplum dışı da olsa Fransisken vaizlerinin sözlerini nasıl dinlediğini ve sürdüğü yoksul ve serseri yaşamın asık suratlı bir zorunluluk olarak değil, neşeli bir adama eyleme olarak alınması gerektiğini anladığını ve adlarını doğru telaffuz edemediği, öğretilerini olmayacak terimlerle betimlediği tövbekârların gruplarına katıldığını anlatırken, rahibin yabanıl yüzü tatlı bir ışıltıyla parlıyordu. Onun paterenlere, valdensiyenlere, belki de hatta Katarlara, Arnoldculara, Umiliatia'ya rastladığı ve dünyayı dolaşırken gezginci durumunu bir kutsal görev saydığı, bir gruptan ötekine geçerek yavaş yavaş daha önce midesi için yapmış olduğu şeyi şimdi Tanrı için yaptığı sonucunu çıkardım. Ama bunu nasıl ve ne kadar süreyle yapmıştı? Anlayabildiğimce 30 yıl kadar önce Toskana'da bir minorit manastırına girmiş, orada tarikata girmeksizin Aziz Francesco'nun binişini giymişti. Sanırım yersiz yursuz bir gezgin olarak bulunduğu tüm yerlerin ve benim ülkemin paralı askerlerinden Dalmatya'nın Bogomillerine dek rastladığı tüm gezgin yoldaşların dilleriyle karıştırıp konuştuğu kırık dökük Latinceyi de orada öğrenmiş. Manastırda, söylediğine göre, kendini tövbekar yaşamına adamış, Penitenzia Gita diye aktardı bana, gözleri ışıl ışıl. William'ın merakını uyandırmış olan sözü bir kez daha duydum. Ama anlaşılan, yanlarında kaldığı rahipler de fikirleri birbirine karıştırmışlardı. Çünkü komşu kilisenin papazına öfkelenerek, günün birinde evini basıp, onu merdivenlerden aşağı yuvarlamışlar. Günahkar papazı öldürmüşler. Sonra da kiliseyi yağmalamışlardı. Bunun üzerine piskopos silahlı koruma birliklerini üstlerine salmış, rahipler dağılmışlar, Salvatore ise bir fraticelli ya da dilenci minorit takımıyla hiçbir yasa ya da disipline bağlı olmaksızın yukarı İtalya'da uzun süre dolaşıp durmuş. Oradan Toulouse bölgesine sığınmış, orada başından tuhaf bir serüven geçmişti. Haçlıların büyük girişimlerin öyküsünü işitip coşkuya kapılmıştı. Günün birinde çobanlar ve halktan oluşan kalabalık bir yığın denizi geçip inanç düşmanlarına karşı savaşmak için toplanmışlardı. Bunlara çobanlar deniyordu. Gerçekte istedikleri kendi lanetli ülkelerinden kaçmaktı. Kafalarını yanlış kuramlarla dolduran iki önderleri vardı. Davranışlarından ötürü kilisesinden kovulmuş bir papaz ve Benedikten tarikatından dönme bir rahip. Bunlar cahil kimseleri öylesine çileden çıkardılar ki babalarının istemine karşın 16'sında olanlar bile alay alay artlarına takıldılar. Sırtlarında bir heybe, ellerinde bir değnek, 5 parasız, tarlalarını bırakan kişiler bir sürü gibi önderlerinin ardına düşmüş kocaman bir yığın oluşturuyorlardı. Artık ne akıl, ne hak tanırlık, yalnız kaba güç ve canlarının istediği yönetiyordu onları. Sonunda özgür, adanmış toprakların belli belirsiz umuduyla böylesine bir araya gelmek esrikleştirdi onları. Ellerine geçeni yağmalayarak köylerden, kentlerden bir sel gibi akıyorlar. İşlerinden biri tutuklanacak olsa tutuk evlerine saldırarak kurtarıyorlardı onu. Beylerin tutuklattığı birkaç arkadaşını kurtarmak için Paris Kalesi'ne girdikleri zaman karşı koymaya çalışan Paris rektörünü öldürüp merdivenlerden aşağı attılar. Tutuk evinin kapısını kırdılar. Saint-Germain Ovası'nda savaş düzenine girdiler. Ama hiç kimse onlara karşı çıkma yürekliliğini gösteremedi. Böylece Paris'ten çıkıp Aquitaine'ye doğru yöneldiler. Orada burada karşılarına çıkan tüm Yahudileri öldürüyorlar, mallarını yağmalıyorlardı. Yahudilerin için öldürüyorlardı diye sordum Salvatore'ye. Niçin öldürmesinler diye yanıtladı. Hayatı boyunca vaizlerden Yahudilerin Hristiyanlığın düşmanı olduklarını ve yoksul Hristiyanlardan esirgenen malları ellerinde topladıklarını öğrendiğini açıkladı bana. Piskoposların ondalık vergilerle mal edindiklerinin, bu nedenle çobanların gerçek düşmanlarıyla savaşmadıklarının doğru olup olmadığını sordum. İnsanın gerçek düşmanları çok güçlü olursa, daha güçsüz düşmanlar seçmesinin gerektiği yanıtını verdi. Basit insanlara böyle denmesinin nedeni bu diye düşündüm. Yalnız güçlüler gerçek düşmanlarının kimler olduklarını her zaman açık seçik olarak bilirler. Beyler çobanların mallarını tehlikeye düşürmelerini istemiyorlardı. Bu yüzden de çobanların önderlerinin en büyük servetin Yahudilere ait olduğu fikrini yaymaları onlar için büyük bir şanstı. Yahudilere saldırma fikrini yığınların kafasına kimin soktuğunu sordum ona. Salvatore anımsamıyordu. Yığınların toplanıp bir sözün ardına takılarak hemen bir şey elde etmek istedikleri zaman aralarından hangisinin konuştuğunun hiçbir zaman bilinemeyeceğine inanıyorum. Önderlerinin manastırlarda ve katedral okullarında eğitildiklerini, çobanların anlayabilecekleri sözcüklere dökseler bile beylerin dilini konuştuklarını düşündüm. Hem çobanlar papanın nerede olduğunu bilmiyorlardı ama Yahudilerin nerede olduklarını biliyorlardı. Sonuç olarak yılgın Yahudilerin topluca sığındıkları Fransa kralının yüksek ve kocaman kulesini kuşattılar. Kulenin duvarlarından dışarı çıkan Yahudiler, taş ve sopalarla yiğitçe ve acımasızca kendilerini savundular. Ama çobanlar kulenin kapısını ateşe verdiler. Yahudileri duman ve alevlerle kuşattılar. Kendilerini kurtaramayan Yahudiler, sünnetsizlerin elinde ölmektense kendilerini öldürmeyi yiğit tutarak, işlerinden en yürekli görünenden kendilerini kılıçtan geçirmesini istediler. O da kabul etti. 500 kadarını öldürdü. Sonra Yahudi çocuklarıyla birlikte kuleden çıktı ve çobanlardan kendisini vaftiz etmelerini istedi. Ama çobanlar, kendi insanlarını kılıçtan geçirdin. Şimdi de ölümden kurtulmak istiyorsun öyle mi dediler. Onu parça parça ettiler. Ama çocuklara dokunmadılar. Onları vaftiz ettiler. Sonra yol boyunca birçok kanlı soygunlar yaparak Carcassonne'ye doğru yöneldiler. O zaman Fransa kralı çok ileri gittiklerini söyleyerek onları uyardı ve geçtikleri her kentte onlara karşı konmasını buyurdu. Yahudilerin de kralın adamlarıymış gibi savunulmasını duyurdu. Fransa kralı o noktada niçin Yahudilere karşı böyle anlayışlı olmuştu? Belki de çobanların krallık topraklarında neler yapabileceklerinden ve sayılarının çok artmasından kuşkulanmaya başlamıştı. Yahudilere karşı acıma duymasının nedeni, çobanların yok edilmesinin ve tüm iyi Hristiyanların işledikleri suçlara ağlamaları için iyi bir neden bulmalarının gerekmesiydi. Ama her zaman Hristiyan inancının düşmanı olan Yahudileri savunmanın doğru olmayacağını düşünen birçok Hristiyan krala boyun eğmedi. Birçok kentte Yahudilere aşırı faiz ödemek zorunda kalmış olan orta halli insanlar, çobanların zenginliklerinden ötürü onları cezalandırmasından hoşnuttu. O zaman kral çobanlara yardım edilmemesini, yardım edenlerin ölüm cezasına çarptırılmalarını buyurdu. Oldukça büyük bir ordu toplayıp onlara saldırdı. Çoğu öldürüldü. Kimileri kaçıp ormanlara saklanarak canlarını kurtardılar. Ama oradan çetin koşullar altında öldüler. Çok geçmeden kökleri kazındı. Kralın generali onları yakalayıp cesetleri sonsuza değin örnek olsun ve hiç kimse ülkenin erincini bozma yürekliliğini kendilerine bulamasın diye en yüksek ağaçlara 20'şer 30'ar astı. İnanılmaz olan Salvatore'nin bana bu öyküyü en erdemli bir girişimi betimlercesine anlatmasıydı. Gerçekten de Salvatore, bu sözde çobanlar kalabalığının amacının İsa'nın mezarını ele geçirmek ve onu kafirlerden kurtarmak olduğu inancını değiştirmedi. Bu güzel işin daha Fransa kralı Aziz Louis'nin saltanatında, Münzevi Pierre ve Aziz Bernard zamanında gerçekleştirildiğine bir türlü inandıramadım onu. Herhalde Salvatore kafirlere bir türlü ulaşamadı. Çünkü bir an önce Fransa topraklarından uzaklaşmak zorundaydı. Novara bölgesine gittiğini anlattı. Ama orada olup bitenler konusunda çok belirsiz şeyler söyledi. Sonunda tam Papa'nın kovuşturduğu birçok arkadaşının yakılmaktan kurtulmak için başka tarikatların manastırlarına sığınarak tarikat değiştirmeye çalıştıkları sırada Kasele'ye vardı. Oradaki Minorit manastırına kabul edildi. Sanırım Remigio'yu da burada rastladı. Tıpkı Ubertino'nun bize anlatmış olduğu gibi Salvatore, el becerisi isteyen işlerdeki uzun deneyimi sayesinde kilerci tarafından hemen onun yardımcılığına getirildi. Tarikatın debdebesine pek ilgi duymaksızın, mutfağın yönetimi ve giderleriyle ilgilenerek çalmadan gönlünce yiyip içeceği ve yakılmaksızın Tanrı'yı övebileceği bu yerde yıllardır kalmış olmasının nedeni de buydu. İki lokma arasında ondan öğrendiğim öykü buydu. Kendi kendime neyi uydurduğunu, neyi suskunlukla geçiştirdiğini sordum. Yalnızca deneyiminin kendine özgü oluşundan ötürü değil, başına gelenler bana o günlerin İtalya'sını büyüleyici ve anlaşılmaz kılan birçok olay ve deviniminin görkemli bir özeti gibi göründüğü için merakla baktım ona. Bu konuşmadan ortaya çıkan neydi? İşlediği suçun bilincine varmaksızın, kendi türünden birisini öldürebilen bir serüvencinin imgesi. Ama o sıralarda kutsal yasaya karşı işlenen tüm suçlar bana birbirinin aynı gibi görünüyorduysa da, konuşulduğunu işittiğim olguların bazılarını daha o zaman anlamaya başlıyor, bir insan kalabalığının neredeyse kendinden geçmişçesine bir coşkuyla şeytanın yasasını, Tanrı'nın yasasının yerine koyarak, bir kıyama girişmesiyle, bir bireyin soğukkanlılıkla tasarlayarak sessizlik içinde bir suç işlemesinin başka başka şeyler olduğunu görüyordum. Bana öyle geliyor ki Salvatore böyle bir suçla lekelenmiş olamazdı. Öte yandan başrahibin üstü kapalı sözleriyle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyordum. Hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediğim Fra Dolcino düşüncesi bir saplantı haline gelmişti bende. Oysa hayaleti iki gündür işittiğim birçok konuşmanın çevresine dolaşıyormuş gibi görünüyordu. Bu nedenle Salvatore'ye birdenbire yolculuklarında hiç Fra Dolcino'ya rastladın mı diye sordum. Tepkisi çok tuhaf oldu. Gözlerini sanki olduklarından daha iri açabilirmiş gibi kocaman kocaman açtı. Arda arda haç çıkardı. Bu kez gerçekten anlamadığım bir dilde bölük pörçük sözler söyledi. Ama bunlar bana yatsıma sözleri gibi göründü. O zamana değin sempati ve güvenle, dostça diyebileceğim bir bakışla bakmıştı bana. Ama o anda neredeyse düşmanca baktı. Sonra bir bahane uydurarak gitti. Artık dayanamıyordum. Adını işitende yılgınlık uyandıran bu rahip kimdi? Bunu öğrenme isteğinin pençesinde daha çok kıvranamayacağımı anladım. Aklımdan bir düşünce geçti. Ubertino. Onunla karşılaştığımız ilk akşam o da anmıştı bu adı. Şu son yıllardaki fraticelloların ve öteki din adamlarının açık gizli tüm yaşantılarıyla ilgili her şeyi biliyordu. Bu saatte onu nerede bulabilirdim? Kuşkusuz kilisede dualara gömülmüş. Bir anlık bir özgürlüğe sahip olduğumdan oraya gittim. Onu bulamadım. Aslında akşama dek bulamadım onu. Böylece merakımı gideremedim. Çünkü o sırada şimdi anlatmam gereken başka olaylar oluyordu. 24. ayrımın sonu sayfa 279, devamı 25. ayrımda.